Ayrım 15, sayfa 148. Bütün zamanların yükü Dinya'nın omuzlarını çökertmişti. Gözleri yollara dikilip beklemekten solmuştu. Böylece geç bir saatte geldiği için bağışlanmasını istedi. Ve artık umutsuzluğun, kime nasıl başvuracağını bilememenin umarsızlığının onu buraya sürüklediğini söyledi. Çocukları yalnız bırakması olanaksız olduğundan gündüzleri çıkamıyordu. Ama o akşam Mamita Enkarnasyon çocuklara göz kulak olmayı önermişti. Ebe kadının iyi niyeti sonucunda kente kalkan otobüse binmişti. Irene ona hoş geldin dedikten sonra onu salona götürdü. Akşam yemeği sunmayı önerdiyse de yaşlı kadın sadece bir fincan çayı kabul etti. Bir iskemlenin ucuna ilişti, göz kapaklarını yere indirdi ve iyice eprimiş kara çantasını göğsüne bastırdı. Sırtına bir şal atmıştı. Eski yün eteği ancak dizlerine kadar geliyordu. Çekingenliğini yenmeye çalıştığı belliydi. Evangelina'dan bir haber var mı? Annesi başıyla hayır anlamına gelen bir işaret yaptı. Uzun bir sessizlikten sonra artık kızının gittiğine inandığını, herkesin onu boşuna aramakla suçladığını söyledi. Buraya onun için gelmemişti zaten ama asıl derdi büyük oğlu Pradelio idi. Sesini neredeyse işitilemeyecek derecede alçaltarak şöyle dedi: gizleniyor. Kışlasından kaçmıştı. Şimdi savaş durumu olduğundan bu onun yaşamına mal olabilirdi. Eskiden olsa karakoldan ayrılmak için birkaç bürokratik işlem yeterliydi. Ama şimdi polisin silahlı kuvvetlerle işbirliği yapması nedeniyle savaş alanındaki askerlerle aynı sorumlulukta sayılıyorlardı. Pradelio Ranculeo'nun durumu pek tehlikeliydi. Yakalanacak olursa yanmıştı. Ailesinde önemli kararları alan kişi kocası Hipolito idi. Ama o da köyde çadır kuran ilk sirke takılmıştı. Gösterinin başlayacağını bildiren davulun sesini işitir işitmez yerinde duramaz olmuş, bavulunu, meslek giysilerini toplamaya ancak zaman bulmuştu. Sonunda o da kumpanyaya katılıp artık izi bulunamaz köylere doğru yola çıkmıştı. Dinya bu konudan başka kişilere bile söz edememişti. Birkaç gün kararsızlık içinde kendisiyle savaşmış, sonunda Ranculeo'ların evindeki talihsizliklere yakın ilgi gösteren gazeteci Irene Beltran ile konuşmak gelmişti aklına. Irene, ona başvurabileceği tek insan gibi görünmüştü. Pradelio'yu köyden çıkarmalıyım. Neden kaçmış peki? Bunu annesi de bilmiyordu. Bir akşam oğlu beti benzi solmuş, üniforması yırtılmış, bakışları delirmiş olarak dönmüştü eve. Konuşmayı reddediyordu. Çok açtı. Mutfakta ne bulduysa çılgınlar gibi ağzına dolduruyordu. Çiğ soğanları, kocaman ekmek parçalarını, kuru etleri, meyveleri, çayı tıkıştırıyordu ağzına. Sonunda doyduğunu anlayınca masaya dayadığı kollarına başını gömmüş, bir çocuk gibi uykuya dalmıştı. Dinya oturup onun uyuyuşunu izlemişti. Bir uzun saat boyunca oğlunu buraya hangi nedeni sürüklemiş olabileceğini düşünmüştü. Onu bunca korkutan ne olabilirdi ki? Sonunda uyandığında Pradelio, kardeşlerinin kendisini görmemeleri gerektiğini, bilmeden de olsa onun evde olduğunu çevreye duyurabileceklerini söyledi annesine. Niyeti, kuşların bile kendini bulamayacakları biçimde manastıra doğru kaçmaktı. Bu ziyaretin nedeni annesine veda etmekti. Bir daha görüşemeyeceklerdi. Çünkü bir görev üstlenmişti ve yaşamı pahasına da olsa bu görevi gerçekleştirmek zorundaydı. Sonra yazdan yararlanarak bir dağ geçidinden sınırı aşacaktı. Dinya Ranculeo hiç soru sormadı, oğlunu iyi tanırdı. Gizini ne onunla ne de bir başkasıyla asla paylaşmazdı. Ona sadece iklim yumuşak bile olsa o dağ geçitlerini bilen biri olmaksızın aşmaya kalkışmamasını, oralarda pek çok kişinin gittiğini, sonunda ölüme yenik düştüklerini anımsattı. Bu insanları sonradan kar örtüyor, ertesi yaz ancak bazı yolcular tarafından bulunabiliyorlardı. Oğluna onu aramaktan vazgeçecekleri tarihe kadar saklanmasını, sonra güneye inmesini, oradaki alçak dağlardan daha kolay kaçabileceğini söyledi. ''Beni rahat bırak anne. Ben yapmam gerekeni yapacağım. Sonra da işime nasıl gelirse öyle kaçacağım.'' diye Pradelio onun sözünü kesmişti. Sonra dağları herkesten iyi tanıyan küçük kardeşi Jacinto ile birlikte ayrılmıştı evden. Doruklarda gizlenirken kertenkelelerle, öteki kemirgenlerle, bitki kökleriyle beslenmiş, arada sırada kardeşinin getirdiği yiyecekleri yemişti. Dinya onun kaderini kendinin çizmesine razı gelmişti. Ama Teğmen Ramirez evi altüst edip delikanlıyı arayıp ardından da sivil giyimiyle ne de olsa bir dost sayılan Faustino Rivera oğlunun başına ödül konduğunu, yerini biliyorsa kendisine söylemesini, yoksa dağları altüst edip oğlunu bulacaklarını ve canına okuyacaklarını fısıldadı. Bu sözlerden sonra Dinya daha fazla bekleyemedi. Doğduğundan beri kendi topraklarından ayrılmamış olan, sadece en yakın köyleri tanıyan bir çiftçi kadın için oğlunun yabancı ülkelere gitmesi, gerçekleşmesi olanaksız bir hayal gibiydi. Hani denizin dibine saklanacağım dese bu kadar inandırıcı olurdu onun için. Ufukta sıralanan dağların bittiği yerde başlayan dünyanın büyüklüğüne akıl sır erdiremiyordu. Ama gene de başka dillerin konuşulduğu, harika iklime sahip topraklarda başka ırklardan insanlar yaşadığını biliyordu. Oralarda insanın doğru yolu şaşırması ve kötü kadere yenik düşmesi daha kolaydı belki. Ama gene de ölmektense kaçıp gitmek yeğdi. Göç edip gidenler son yıllarda sıkça sözü edilen bir konuydu ve bu yüzden Irene'nin de Pradelio'ya göç edecek bir yer bulmasını istiyordu. Genç kız ona bu tasarının ne denli olanaksız olduğunu anlatmaya çalıştı. Silahlı insanları ikna edebilmek, bir demir parmaklığın üzerinden atlamak ve koşarak bir büyükelçiliğe girmek yeterince güç bir işti. Sonra kaldı ki silahlı kuvvetlerden ayrılıp nedeni belirsiz bir amaç uğruna kaçak olan bir kişiye hiçbir büyükelçilik sığınma hakkı tanımazdı. Tek çözüm kardinale bağlı insanlarla bağlantı kurmaktı. Kardeşim Jose ile konuşabilirim. Aslında kendi organizasyonunu bir askeri de Giz'e ortak ederek tehlikeye atmaya pek gönüllü değildi. Ama Francisco'da kendi silah arkadaşlarınca aranan bu zavallıya acımıştı. Kilisenin inanılmaz kurtuluş yolları sağlamaya gücü yetiyor ama gene de gerçeği bilmesi gerekli. Oğlunuzla konuşmalıyım. Dinya oğlunun havanın solunmakta bile güçlük çekildiği bir dağın kayalık tepesinde saklandığını, ona ulaşmak için oraya bir patikadan tırmanmak gerektiğini, burada da taşların ve kayaların zor geçit verdiğini anlattı. Bu pek kolay bir yürüyüş sayılmazdı, mesafe uzaktı ve tırmanmaya alışık olmayan insanlar için pek güç bir yoldu. Denerim dedi Francisco. Sen gidersen ben de gelirim dedi kararlı bir sesle Irene. O akşam kadıncağız Irene'nin kendisi için hazırlattığı yatağa ürkekçe uzandı. Boş gözlerle sabaha dek tavana baktı. Ertesi gün üçü de Los Riscos'a doğru yola çıktılar. Beatriz'in otomobiline binmişlerdi ve Pradelio için bir yiyecek torbası hazırlamışlardı. Francisco arkadaşına bir çantayla tepeye tırmanmanın güç olacağını ısrarla söylediyse de kız ona neşeyle dikince gözlerini sözlerinden vazgeçti. Yol boyunca annesi Evangelina hakkında ne biliyorsa anlattı. O pazar gününün gecesi eve gelen Teğmen ve Çavuş'un kızı gecelikle götürdüklerinde kızın bağırışları yol boyunca işitilmişti. Sonunda askerlerden biri kızın ağzına bir tokat atmış ve kızın tekmelerini durdurmuştu. Karakola geldiklerinde onbaşı onları gördüyse de soru sormaya cesaret edememiş ve başını başka yöne çevirmişti. Son dakikada Teğmen Ramirez kızı kucaklayıp sıkı sıkı tutarak içeriye götürdüğünde Çavuş'un yüreği burkulmuştu. Kızın hasta ve kendi bölüklerinden birinin kardeşi olduğunu anımsatarak ona biraz iyi davranmasını söylemeye yeltendiyse de Çavuş ona kulak asmamış, kapıyı yüzüne kapatmıştı. Kız orada beyaz geceliğiyle yaralı bir güvercin gibi hapis olup kalmıştı. Uzun zaman kızın ağlaması duyulmuş, sonra ortalık sessizleşmişti. Faustino Rivera için o bitip tükenmek bilmeyen bir gece olmuştu. Yüreğinin acısından yatamamıştı bile. Saatleri onbaşı ile çene çalarak her şeyin düzenli olup olmadığını gözden geçirmek için dolaşarak geçirmiş, sonra da gidip ahırların önüne oturup o kara tütünü sigaralarından içmişti. Mevsimin ılık esintisini, uzakta açan diken çiçeklerinin kokusunu ve ahırlardan gelen atlara özgü kokuyu çekmişti içine sigarasıyla. Yıldızlı ve aydınlık bir geceydi. Ortalığa derin bir sessizlik egemendi. Neyi beklediğini tam olarak bilmeksizin şafaktan yükselen ilk ışıkları görene dek öylece oturmuştu. Bu ışıkları ancak doğayla haşır neşir büyüyen tam saatine alışık gözler seçebilirdi ancak. Saat tam 4:03 geçe, bunu daha sonra Dinya Rancuglioia ve Teğmen'in tehditlerine rağmen başkalarına da söylemişti. Teğmen, Juan de Dios Ramirez'in kucağında bir yükle çıktığını görmüştü. Uzaklığa ve loş ışıklara rağmen bunun Evangelina olduğuna emindi. Asker biraz sendeliyordu ama sarhoş değildi. Çalışma saatlerinde asla içki içmezdi çünkü. Genç kızın saçları yere kadar sarkıyordu ve otomobil parkına doğru giden o çakıllı yoldan yürürlerken saçlarının uçları tüm taşlara sürünmüştü. Rivera oturduğu yerden askerin hızlı hızlı solumasını işitti. Bu yorgunluktan olamazdı. Çünkü kızın bedeni bir kuş kadar hafif olmalıydı. Hele onu taşıyan kasları güçlenmiş Teğmen için bu bir yük sayılamazdı. Ama asker sinirinden böyle soluyor olmalıydı. Ramirez, kızı malzeme ve kumanya boşaltmak için kullanılan o beton yüksekliğe bıraktı. Kulenin tepesindeki güvenlik ışıkları bütün gece boyunca olası bir saldırıyı aydınlatmak için dönüp durmuşlardı. Şimdi de Evangelina'nın o bebeksi yüzünü ışıtıyordu. Kızın gözleri kapalıydı ama belki de canlıydı. Çünkü çavuş sanki onun inlediğini duyar gibi olmuştu. Teğmen beyaz kamyonete doğru yürüdü. Şoför koltuğuna oturdu, motoru çalıştırdı. Kızı bıraktığı yere doğru yavaşça geri geri geldi, indi. Onu kucakladı, aracın arkasına yerleştirdi. Tam bu anda kulenin ışığı onlara dönüktü ve bu sahneyi aydınlatıyordu. Asker kızı bir örtüyle örtmeden önce Faustino Rivera yan yatan Evangelina'nın saçlarla örtülü yüzünü, pançosunun aralığından çıkan çıplak ayaklarını gördü. Teğmen bundan sonra oradaki yapıya doğru yürüdü, mutfağa girdi, bir dakika sonra bir kürekle demir bir sopa alarak bunları kızın yanına bıraktı. Sonra kamyonete atlayıp çıkışa yöneldi. Kapıdaki bekçi çavuşunu tanıdı, ona selam verdi. Sonra ağır demir kapıyı açtı. Araç kuzey yönüne doğru uzaklaştı. Çavuş Faustino Rivera bir sigaradan ötekine sürekli saatine baktı. Ahırın gölgesinden kımıldamadı. Arada sırada bacaklarını açmak için duruşunu değiştirdiyse, bir an için uykuya yenik düştüyse de duvara dayalı olarak şöyle bir uyuklamakla yetindi. Buradan nöbetteki askeri görebiliyordu. Onun bunca yakınında olduğunu bilmeyen onbaşı Gennaro Bravo sıkıntısını gidermek için 31 çekiyordu. Günün ağarmasıyla ısı düştü ve soğuk askerin uykusunu açtı. Saat 6'ydı. Ufuk artık aydınlanmaya başlamıştı. İşte kamyonet o sırada geri döndü. Çavuş Faustino Rivera bütün gördüklerini her zaman yanında taşıdığı o kirli not defterine yazdı. Önemli önemsiz her şeyi buraya not etmeyi alışkanlık edinmişti. Bunun birkaç hafta sonra canına mal olacağını bilemezdi doğal olarak. Teğmen'in kamyonetten inişini, üstünü başını şöyle bir düzelttikten sonra yapıya doğru yürüyüşünü izledi. Sonra çavuş kamyonetin yanına gitti. Buradaki kürek ve demirin üzerinde taze çamurları gördü. Sonradan Dinya Rancuglioia'ya anlattıklarına bakılırsa, önce bütün bu olup bitenin ve Teğmen'in bu süre içindeki uzaklaşmasına bir anlam verememişti. Ama bunu kim olsa anlardı. Francisco Leal'in kullandığı otomobil Rancuglioia'ların evinin önünde durdu. Bütün çocuklar kapıya çıkıp annelerini ve konuklarını karşıladılar. Bugün hiçbiri okula gitmemişti. Derken arkalarından Mamita Encarnacion göründü. Bu güvercin göğüslü, kara örgülü saçlı, kısa, varisli bacaklı kadın yaşamın tüm acılarının içinden cesaretle yürümüş olağanüstü bir insandı. "Girin dinlenin, size bir çay yapayım," dedi. Jacinto onları Pradelio'ya götürdü. Ağabeyinin saklandığı yeri bilen bir tek oydu ve bu gizli saklamanın kendi yaşamı pahasına da olsa gerekli olduğunun bilincindeydi. Rancuglioia'ların iki atını eğerlediler. Irene ile küçük oğlan birine, Francisco da ötekine bindiler. Francisco'nunki hırçın, suratsız bir attı. Uzun zamandır ata binmediğinden kendini pek rahat hissetmiyordu doğrusu. Stili olmadan ama kendine güvenli bir biçimde sürüyordu atını. Çocukken bir arkadaşının çiftliğinde pek çok at binmişti neyse ki. Irene ise gerçek bir Amazon sayılabilirdi. Çünkü ekonomik durumlarının iyi olduğu dönemde ailesinin pek çok atı vardı. Manastıra doğru yola çıktılar. Sonra dar, ıssız bir patikayı tırmanmaya başladılar. Olan zamanlarda buralardan kimse geçmediğinden yollarda hiç iz yoktu. Daha pek az yol almışlardı ki Jacinto onlara bundan sonrasını atla gidemeyeceklerini, dağlara, kayalara tutunarak tırmanmaları gerektiğini bildirdi. Hayvanları birkaç ağaca bağladılar. Birbirlerine tutunarak tırmanmaya koyuldular. Francisco'nun sırtındaki konservelerle dolu çanta kurşun gibi ağırdı. Bunu getirme düşüncesi ona ait olduğundan bir an Irene'ye taşıtmayı düşündüyse de onun bayılacak gibi olduğunu görünce vazgeçti. Elleri, avuçları kayalardan parçalanmıştı. Pantolonunun bir dizi yırtılmıştı. Sürekli terleyerek oğlana daha ne kadar yol kaldığını soruyordu. Çocuk sürekli aynı yanıtı veriyordu. Hemen şuracıkta, çatlağın arkasında. Böylece tepelerindeki acımasız güneşle yorgun, susuz tırmanmayı sürdürdüler. Sonunda Irene artık bir adım daha atamayacağını söyledi. "Bu tırmanma daha bir şey değil. Siz bir de inmeyi görün," dedi Jacinto. Bunun üzerine aşağı baktılar. Irene bir çığlık attı. Fışkıran her çalıya, her taş parçasına tutunarak inanılmaz dik bir kayaya tırmanmışlardı. Çok uzaklarda bir karartı olarak hayvanları bağladıkları ağaçlar görünüyordu. "Ben buradan asla inemem, başım döner," derken Irene ayaklarının dibinde uzanan boşluğa bakıyordu. "Haydi bayan, hemen şu çatlağın ötesinde," diye onu yüreklendirdi oğlan gene. Irene bir an için kendini bir dağın doruğunda hayal etti. Burada çaresizce ağlamanın yararı olmadığını anladı ve bütün gücünü yeniden topladı. Arkadaşının elini tuttu. İlerlemeye hazır olduğunu bildirdi. Daha sonra gelip alacaklarını düşünerek yiyecek çantasını bıraktılar. Francisco kaslarına binen bu yükten kurtulmuş olarak Irene'ye yardımcı olabildi. 20 dakika sonra dağın bir yarığına geldiler. Buradan birdenbire başka bir bitki örtüsü fışkırıverdi. Taşların arasından incecik bir su akmaya başladı. Pradelio'nun bu sığınağı su için seçtiğini anladılar. Olmasaydı bu çıplak kayaların arasında yaşamak olanaksız olurdu. Eğildiler, yüzlerini, saçlarını, giysilerini yıkadılar. Bakışlarını kaldırdığında Francisco önce parçalanmış çizmeleri, yeşil pantolonu ve güneşten yanık sırtını gördü. Sonunda elindeki silahı onlara doğrultmuş olan Pradelio del Carmen Ranculeo'nun yüzüyle karşılaştı. Sakalları uzamıştı delikanlının. Saçları kayalardaki yosunlar gibi terden tozdan dimdik olmuştu. "Onları annem gönderdi. Sana yardım etmeye geldiler," dedi Jacinto. Ranculeo bunun üzerine silahını indirdi. Irene'ye ayağa kalkabilmesi için elini uzattı. Sonra onları kayaların, çalıların arasına gizlenmiş, serin, gölgeli bir mağaraya götürdü. Orada kendilerini toprağa attılar. Bu arada Jacinto ile abiyi yiyecek çantasını aramak üzere yürüdüler. Minicik yaşına ve bedenine karşın Jacinto, yürüyüşün başındaki kadar dinçti. Irene ile Francisco uzun süre yalnız kaldılar. Saçları sırılsıklamdı ama tenleri kavruluyordu güneşte. Irene hemen uyuyakaldı. Böceğin biri boynundan yanağına dek yürüdüyse de onu duymadı. Francisco onu kovmak için davranınca eli kızın yanağına değdi. Kızın teni bir yaz yemişi gibi sıcak, yumuşaktı. Kızın yüz çizgilerinin uyumunu, saçlarının parıltısını, bedenini uykuya bırakışını hayranlıkla seyretti. Ona dokunmak, eğilip solumasını dinlemek, kollarını alıp ninni söylemek, bu serüvenin başından beri içini kemiren yargılardan onu korumak isterdi. Ama kendisi de çok yorgundu. O da uyuyakaldı. Ranculeo kardeşlerin geldiğini işitmedi. Omzuna dokunduklarında sıçrayarak uyandı. Pradelio bir devdi sanki. Ufak tefek bir aileden böyle iri yarı iskelet nasıl çıkmıştı acaba? Mağaranın içinde oturup çantayı boşaltmaya heveslenirken, bir paket sigarayı içme hazından önce okşarken ölçüleri orantısız bir yaratığa benziyordu. Çok zayıflamıştı, yanakları içine çökmüş, gözleri erken bir yaşlanmayı da hatırlatarak derine gömülmüşlerdi. Cildi güneşten kurumuştu, dudakları çatlamış, omuzları soyulmuştu. O küçük mağaranın içinde eğilmiş, ellerini pembe kirli tırnaklarıyla bir pençe gibi kullanarak çantayı boşaltırken sanki dokunduğu şeylere bir zarar vermeye korkar gibiydi. Cildi sanki onun çok hızlı büyümesine ayak uyduramamış, boyun uzunluğunu, kol ve bacaklarının ağırlığını önceden hesaplayamamış gibi gergindi. Bu dar mağaranın içinde günlerdir taşlarla vurduğu tavşanları, fareleri yiyerek besleniyordu. Tek ziyaretçisi bu ıssız, uzak yere gelebilen Jacinto idi. Saatlerini avlanarak geçiriyordu ama bu iş için tabancasını kullanamazdı. Bunu acil durumlar için saklamak zorundaydı. bir sapan yapmıştı. Açlık ona çok uzaktan da olsa kemirgenleri ve kuşları gözüne kestirmeyi öğretmişti. Mağaranın bir köşesine yakaladığı hayvanların tüylerini, kuru derilerini yığmıştı. Dışarıda iz bırakmamak için bunları burada biriktiriyordu. Sıkıntısını alt etmek için annesinin gönderdiği bir iki kovboy çizgi romanını okuyordu. Ama bu durağan günlerinin tek eğlencesi olduğundan kitapları tüketmemeye bakıyordu. Sanki bir felaketten bir tek kendi ayakta kalmış gibi yalnızdı, umutsuzdu. Neredeyse kışlanın hücresinin duvarlarını buraya yeğler gibiydi. Kaçmalıydın. Irene artık uykusunu yenmiş gözlerini açmıştı. Beni yakalarlarsa öldürürler. Kendime bir sığınak bulmalıyım bayan. Teslim ol, öldürmezler seni. Her durumda yanmışım ben. Francisco ona, onun durumunda birinin sığınma isteğinde bulunmasının ve böyle bir yer bulmasının zorluğunu anlattı. Bunca yıllık diktatörlükten sonra artık hiç kimse bu yollarla terk edemiyordu ülkeyi. Ona burada biraz daha saklanmasını, bu arada ona sahte kimlikler düzenlemeye çalışacağını, böylece yeni bir ülkeye gidip yeni bir yaşama başlayabileceğini anlattı. Irene yanlış duyduğunu düşünüyordu. Arkadaşının sahte evrak düzenleyen bir kişi olduğunu anlayamıyordu bir türlü. Bradelio ellerini umutsuzca açtı. O zaman bu çınar boylu, tipik suratlı adamın polisin gözünden kurtulamayacağını anladılar. "Bize neden kaçtığını anlat," diye diretti Irene. "Evangelina yüzünden." Sonunda yavaş yavaş o derin suskunluğunun bataklığı içinden gerekli sözcükleri arayıp bularak uzun suskunluklarla anlatmaya başladı. Söylemediklerini Irene gözlerine sorgu dolu bakarak araştırdı. Onun anlatmadıklarını da yüzünün kızarmasından, gözyaşlarının parıldamasından, kocaman ellerinin titremesinden çıkarttı. Evangelina ve onun tuhaf hastalığı hakkında söylentiler yayılmaya, yavrucağın güzel adını kirletmeye başladıktan, o sanki tımarhanedeki delillerle bir tutulup anıldıktan sonra, Fradelio Ranculeo'nun tüm huzuru kaçmıştı. Ailesinin bütün üyelerinden daha çok onu severdi. Bu sevgisi zamanla yüreğinde büyümüştü. O zayıfçacık, minicik sarı saçlı kıza ilk adımlarını atmayı öğrettiği günlerde, Fradelio mutluluğun ne olduğunu hissederdi. Bu küçük kız, Ranculeo ailesinin tüm bireylerinden bambaşkaydı. O doğduğunda, Fradelio yaşına göre yapılı, boylu bir delikanlıydı. Evde bulunmayan babasının görevlerini üstlenmeye çoktan alışmıştı. İşten kaçmayı hiç bilmezdi. Dinya'nın tüm yaşamı ya gebelikle ya da son doğanı emzirmekle geçtiğinden, toprakta çalışmaya ya da evin öteki ağır işlerini yapmaya hali olmazdı. Bu yüzden dayanacak birisine gereksinimi vardı. Büyük oğluna güvenirdi. Öteki oğullarına da ağabeylerine saygı duymalarını öğütlerdi. Uzun zaman Pradelio evin babası yerine geçmişti. Daha çok genç olmasına karşın bu görevi yürüttüğü gibi babaları dönse de görevi ona devretmezdi. Hele bir kez babasının sarhoş olduğunda annesine el kaldırdığını görüp bu olaya karşı çıkınca artık tam bir erkek olduğunu hissetti. O gece delikanlı uyuyordu. İnceden inceye bir ağlama sesiyle uyanmıştı. Dayanamayarak yatakta doğrulmuş, ana babasının uyuduğu köşeyi ayıran perdeyi açıvermişti. Hipolito'nun bir eli havadaydı. Annesi yerde kıvrılmış yatıyordu. Sesiyle çocukları uyandırmamak için eliyle ağzını kapatmaya çalışıyordu. Birkaç kez daha benzeri sahneleri görmüşler. Erkeklerin karılarını ve çocuklarını cezalandırmaya hakları olduğunu düşünmüşlerdi. Ama bu durumda kendini tutamamış, bir öfke dalgası gözlerini kör etmişti. Hiç düşünmeden babasının üzerine atlamış, hakaret ederek onu dövmeye başlamıştı. Dinya yalvararak oğluna durmasını söyleyene kadar kendini tutamamıştı. Annesi büyüklerine el kaldıranın ellerinin taş olacağını söylemeye başlamıştı. Ertesi gün uyandığında Hipolito'nun gövdesinde çürükler vardı. Oğlu yaptığından çok pişmandı ama hiçbir yeri taş kesilmemişti. Hani bütün geleneklerin söylediği gibi. Hipolito'nun evde şiddete başvurduğu bir daha hiç görülmedi.